Ayrım 9, sayfa 106. Payitaht, kılıç ve hançer sesleriyle yankılanıyordu. Kardeşin kardeşi vurduğu büyük bir felaket yaşanıyordu. Bu ateşi kim yakmıştı, sonrasında kim körüklemişti ve şimdi en harlı anında kim söndürecekti, bilen de yoktu. Saray kendi askerleri tarafından kuşatılıyor, Yeniçeri'ye desteğe geldiğini söyleyen çapulcular tarafından yağmalanıyordu. Manzara, koca imparatorluğun şanına yakışmayacak her şeyin resmedildiği bir tabloya benziyordu. Sadrazam Dilaver Paşa evvelce saraydan kaçmış, Hüdayi Hazretlerinin dergahına sığınmıştı. Darüstade ağası Süleyman Paşa'nın nerede olduğunu bilen yoktu. Ortaya bir çıksa ya, göğsüne hançer yiyecek ya uzaktan bir okla telef edilecekti. Küçük kıyametin peşinden sultan, ulemanı da tesiriyle isyancıları durdurmak istedi. Kapı kulu da Yeniçeri'de Sultan Osman'ın tahttan inmesine yönelik bir laf atmıyordu. Varsa yoksa 3-4 ismin kendilerine teslim edilmesini istiyorlardı. Nihayet Sultan, Sadrazam Dilaver Paşa'yı Üsküdar'dan getirtti. Darüstade ağasıyla ikisini, sarayın güvenliğini sağlayamadıkları, tahtı ve devleti zor duruma düşürdükleri için cezalandırmak üzereydi ki, Yeniçeriler bu iki adamı bir anda ayaklar altına aldılar. Kısa sürede ikisini de parçaladılar. Günün en kritik anı, isyancıların arasından yükselen "Sultan Osman'ı istemiyoruz, tahttan çekilsin!" diye bağıran Kara Davut'un meydana çıkmasıyla yaşanmıştı. Davut Paşa, etrafına topladığı adamlarla "Sultanımız Mustafa'dır, tahtın hakkı da ondadır!" diye atıldı. O karmaşada bu işin aslı çok tartılmadı. Kara Davut Paşa Füldane Sultan'la ortak çalışıyordu. Şehzade Mustafa'nın da kardeşiyle nikahlıydı. Ayaklanmanın içine başka bir ekibin sızdığı ve işi o andan sonra bambaşka yöne sevk edecekleri anlaşılmıştı. Nitekim Davut Paşa'ya bağlı adamlar birden Şehzade Mustafa'nın haremdeki dairesine yöneldiler. Şehzadeyi kolundan tutup güvenli bildikleri eski saraya taşıyacaklar. Orada sultan olarak kendisine biat edeceklerdi. Bu sırada Sultan Osman da bir hal çaresi arıyordu. Sarayı yakıp yıkan bu ateşi bugün söndürmek mümkün değildi. Deniz yoluyla Bursa'ya geçmek, orada ordu toplayıp İstanbul'a yürümek niyetindeydi. Sahile indiğinde bütün deniz vasıtalarına kapı kulları tarafından el konulduğunu öğrendi. Saltanat el değiştiriyordu. Şehzade Mustafa Orta Camisi'ne getirilmiş, annesi yanındayken sultanlık için tekrar biat almaya girişmişti. Eski sarayda vakit geçiren Mahpeyker Kösem Sultan'ın bu işin neresinde olduğunu kimse konuşmuyordu. Ahali yine yanılmamıştı. Belli ki oğlu Murat'ı veliaht makamında tutmaya razı gelmeyen Mahpeyker, Şehzade Mustafa'nın tekrar tahta çıkmasına razıydı. Böylece Sultan Osman'ın mührü elinden alınacak, Mahfiruz'un çocuklarının veraseti de son bulmuş olacaktı. O andan itibaren kimse yaşanacakları kontrol edemezdi artık. Nitekim Sultan Ahmet korkuya kapılıp en akıllı yolu tercih etti. Asker namusuna güvenip Yeniçeri Ocağı'na sığındı. Askerler hünkârı büyük bir saygıyla karşıladılar. Canını emniyete alıp ırzını korudular. Lakin haber Yeniçeri ağası Ali'ye ulaştığında devreye yine Kara Davut Paşa girdi. Hünkâra türlü hakaretler ettiren Ali Ağa, Osman Han'ı Orta Camisi'ne getirdi. Şimdi biri yeni sultan, diğeri tahttan indirilen hünkâr olmak üzere iki Osmanoğlu aynı kubbenin altında bekliyordu. Olanlara hüküm geçmiyor, caminin dışında toplanan Yeniçeri'ye söz dinletilemiyordu. Kara Davut Paşa alttan alta askerleri yemlemişti. Osman bir daha tahta çıkarsa isyana katılan tek başı bile omuz üstünde tutmaz. Hepimizi kılıçtan geçirir, intikamını alır diyordu. Askerde aynı korku hızla yayılıyordu. Durumu anlayan Osman Han bir ara caminin penceresinden başını çıkarıp Yeniçeri'ye seslendi. Hanedanın kutsiyetini, Şehzade Mustafa'nın evladı olmadığını, sağlığının da hüküm sürmeye el vermediğini söylediğinde askerlerin içinden tekbir getirenler, ağlayanlar oldu. Kara Davut durumun bambaşka yöne gittiğini, Osman Han'ın askeri ikna edeceğini görünce hemen yancılarına kaş göz işaretiyle emir verdi. Osman Han'ın boynuna kemençe atıldı. Canı alınmak istendi. Genç Osman, üç ayrı vakitte atılan üç kementten de kurtulmayı başarmıştı. Sonunda askerlerin gözetiminde Yedikule zindanlarına kapatıldı. Şehzade Mustafa artık sultan olmuştu. Sultan Osmansa kendi devletinin esiriydi. Kara Davut Osman Han'ın bir an önce öldürülmesi gerektiğini, yoksa kendi canlarının tehlikede olacağını anlatıp duruyordu. Sonunda tezgah kuruldu, plan yapıldı. Akşam vakti zindanlara inen 10 cellat genç Osman'ın canını aldı. Ahali ah edip vah çekiyor. Sultan Osman'ın hayırlarını yad ederken hatalarını da kenara koyamıyordu. Cenazesi 21 Mayıs günü Sultanahmet Camisi'ne, babasının mezarının yanına defnedilirken en çok konuşulan hatası da tam bir yıl önceki hadiseydi. Bu işte bir lanet mi vardı yoksa? Geçen seneki 21 Mayıs günü güneş tutulmasıyla şehri terk eden genç Osman bu kez sanki güneşi tutup mezarına koymuştu. O günden sonra imparatorluğun semasında ay yüzlü ismi verilen eski bir haseki parlayacaktı. Mahpeyker Kösem Sultan. Kara Davut imparatorluğun üstüne kara bulut gibi çökmüştü. Kimden emir aldığı, kiminle iş tuttuğu bilinmiyordu ama Sultan Osman'ın cenazesi defnedilmiş, henüz yası dinmemişken payitahta büyük bir fırtına daha koptu. Sadrazam Davut Paşa'nın adamları Kösem Sultan'ın oğluna Veliaht Şehzade Murat'a suikast tertiplemişlerdi. Kimine göre geride kalan 5 şehzadenin hepsi öldürülecekti. Kimine göre tek hedef Veliaht Murat'tı. Haber Topkapı Sarayı ile Eski Sarayı, iki eski dost Füldane Sultan'a Mahpeyker Kösem Sultan'ı karşı karşıya getirdi. Şimdi bu vuruşmadan kim kazançlı çıkarsa belli ki imparatorluğun geleceğinde onun sözü geçecekti. Sultan Osman'ın cenazesinden sonra Kapıkulu ve Yeniçeri içinde bir ekip sarayı basıp da Sultan Osman'ın katilleri kimse hesap versin deyince bütün kartlar yeniden karılmak zorunda kaldı. Askerler biz sultanımızın ölmesini istememiştik. Sultanımız canını bize, bizse Kara Davut Paşa'ya emanet etmiştik. Ahali bizi suçluyor. Millet bize şeytan muamelesi yapıyor diye bağırıyorlardı. Haklıydılar da. Sonunda Valide Füldane Sultan'ın mı yoksa Mahpeyker Kösem Sultan'ın mı arzusuyla bilinmez Şeyhülislam tarafından Kara Davut'un idamına fetva çıktı. Kara Davut suçu Sultan Mustafa'ya atıyor. Sultansa yayınladığı Hatt-ı Humayun'la ben böyle bir emir vermedim. Sultan Osman'ı katledenler katledilsinler diyordu. Aradan fazla zaman geçmeden Osman'ın intikamı alındı. Kara Davut ve Yedikule operasyonunun elebaşları aynı yerde Yedikule'de can verdiler. Yaşanan hadiselerin en çok etkilediği kişi Sultan Mustafa'ydı şüphesiz. Zaten rahatsızdı. Bu sebeple tahttan indirilmiş, yine kendi iradesi olmadan tahta çıkarılmıştı. Askerlerin sarayı bastığı gün her şeyi bizzat görmüş, sonra Sultan Osman'ın başına gelenlere şahit olunca panik atak hastalığına tutulmuştu. Saraydaki odaları dolaşıyor, Sultan'ın vefatını unutup "Osman neredesin? Gel beni kurtar şu işlerden." diye yalvarıyordu. Sonunda ümera ve ulema duruma el koymak zorunda kaldı. Sultan Mustafa'nın devleti yönetemeyeceğine hükmedip Veliaht Şehzade Murat'ın tahta çıkarılması kararlaştırıldı. Aslında tahta çıkan Sultan Murat Han değil, Naibe-i Saltanat adıyla Mahpeyker Kösem Sultan'dı. Fakat tarih Mahpeyker'i de iki arada bir derede bıraktı. 8 sene ülkeyi yönettikten sonra evladının bir gün yönetimi devralacağını, işine kimseyi karıştırmayacağını tahmin ediyordu. Şimdi sevinse mi yoksa üzülse mi bilemedi. 19 sene evvel doğurduğu bebek şimdi 1632 yılının Haziran ayına geldiğinde adeta bir arslan kesilmiş. Devlet-i Aliye'nin Fatih, Yavuz ve Kanuni'den sonraki en kudretli sultanı ortaya çıkmıştı. Sultan Murat Han Yeniçeri'nin tekrar isyanını fırsat bilip bütün ipleri ele geçiriyordu. Hem zekası, hem cesareti, hem de kararlılığıyla vezirleri, ulemayı ve kapıkulu subaylarını korkutuyordu. Nitekim 10 yıldır devam eden ve kısa aralıklarla belki kesilen kazan kaldırma hadisesinin kökünü de kazımak niyetindeydi sultan. Önce 6 sene boyunca Anadolu'yu tarumar eden Abaza Mehmet Paşa isyanını bastırmış, Abaza'ya etek öptürmüş, şimdi de Yeniçeri ağalarını çağırıp derhal ve hiçbir şart koşmadan kendisine itaat etmelerini onlara emretmişti. Millet seneler sonra böyle ulu bir hakanı susamış gibiydi. Emir veriyor, emrini takip ediyor, buyruğuna uymayanı bulduruyor, cezasını geciktirmiyordu. İran'a kaybedilen Bağdat'ı tekrar almak için gece gündüz çalışıyordu. İçeride zorbanın, dışarıda küffarın korkusu haline gelmişti. Nihayet 19 yaşına girdiği bu yıl anası Mahpeyker dahil bütün emirleri hizaya çekti. Sultan benim diyerek vurduğu yumruk imparatorluğun en uzak köşesini bile tir tir titretmişti. Murat Han işe tütün yasağıyla başladı. İstanbul'un tarihinde gördüğü en büyük yangın buna vesile olmuştu. Cibali'de çıkan yangın rüzgarının da etkisiyle hızla yayılmış 20 bin ev, saraylar, konaklar, medrese binaları, camiler alevler arasında kalmıştı. Murat Han yangından 2 hafta sonra emir yayınladı. 28 yıldır millete musallat olan tütün illetinin zulüm olduğunu söylüyor ve buna yasak getiriyordu. Asıl maksadı ise başkaydı. Payitahtta her gece duman altında görünmez hale gelen kahvehanelerin Yeniçeri zorbaları tarafından işletildiğini, millete zulmeden bu heriflerin çoğunun da tütün tiryakisi olduğunu biliyordu. Yasağı dinlemeyeceklerini, bu bahaneyle öldürülmelerinin caiz olacağını da. Nitekim öyle de oldu. Sultan Murat Han yanında taşıdığı celatlarıyla geceleri şehri dolaşıyor, halkı bıktıran bu zorbaları tütün içerken yakalıyor ve bu bahaneyle onları derhal idam ettiriyordu. Sonraki yıllarda Sultan Murat Han eski devri özleyip baş kaldıran, had bilmeyen kim varsa idam ediyordu. Buna ümera ve ulema da dahildi. İstanbul halkı her sabah uyandığında şehrin meydanlık yerine asılan adamları görmeye alıştı. Alışamadıkları ve hiçbir zaman kabul edemedikleri şey Osmanoğlu kanı taşıyan şehzadelerin idam edilmesiydi. Sultan Murat Han ordusuyla birlikte Revan seferine çıkmış Sivas'ta konaklamıştı. Sadrazam Mehmet Paşa ise kendi askerleriyle Erzurum'daydı. İstanbul halkı Revan'dan gelecek fetih haberini büyük bir heyecanla bekliyor. Hükümdarın Bizans sefere çıkmasını ve ordusuyla bir arada bulunmasını yeni fetihlerin müjdesi olarak görüyordu. Sultanın fethi için ordunun başına geçmesi demek, sarayda bazı dengelerin de değişmesi demekti. Sultan Osman'ın Lehistan seferine giderken geride bıraktığı Veliaht Şehzade Mehmet'i idam ettirdiğini ne çabuk unutturmuştu halk. Sultan uzak diyara gideceği zaman payitahta kendisine rakip olabilecek, tahtı değiştirebilecek bir kardeşi bırakmak niyetinde değildi. Sultan Murat Han da kimseyle paylaşmadığı bu planı ilk defa Sivas'ta eski Hasola başı Hüseyin Ağa ile paylaştı. Veliaht Şehzade Süleyman'ı ve Şehzade Beyazıt'ı idam ettirmek istiyordu. Hasola başı haliyle herkesin soracağı soruyu sordu. Hakkınız sultanım, fakat sizin dört kardeşiniz var. Şehzade Kasım ve İbrahim'i ayırmışsınız. Bu kardeşleriniz Mahpeyker Kösem Sultan'ın oğlu olduğu için mi öldürülmeyecek? Bu soru Sultan Murat Han'ın kafasını karıştırıyordu elbette. Çünkü Şehzade Kasım yaş olarak Süleyman'la Beyazıt'ın arasındaydı. Bir fetva yazdırılacak olursa onu nasıl ayrı tutacaktı? Hasoda başıyla kapandığı o gece uzun bir tartışma yaşadı Murat Han. Ben milletin sesiyim sultanım. Beni Hüseyin değil, ahali belliğin dediği için de hemen kesip atamadı sultan. Tamam Hüseyin Ağa, ne ben söylemiş olayım ve ne de sen duymuş ol. Unut gitsin, biz sefere niyetliyiz. Ahaliye iyi haber vermeden kötü haber göndermek hakkımız değildir. Sultan ertesi gün ordusuyla hareket etti. 3 Temmuz günü Erzurum'a büyük bir alayla girdi ve askerini teftiş etti. 9 gün sonra da 50 bin askeri Erzurum'da bırakmak, 200 bin askerle yola çıkmak üzere fetih yürüyüşüne başladı. Erzurum'dan Kars'a 6 günde varılmış, nihayet 26 Temmuz'da Revan kuşatılmıştı. Daha uzun sürmesi düşünülen direniş kısa sürede kırıldı ve şehir 8 Ağustos'ta teslim alındı. 10 Ağustos'ta da Revan Camisi'nde cuma namazı kılınıp Murat Han adına hutbe okundu. Sultan Murat, İran seferini burada kesmek niyetinde değildi. Kendisine vezirlik verdiği Hasudabaşı Hüseyin Ağa'ya Revan Fethinamesini yazıp payitahta göndermesini emretti. Ordusuyla birlikte 20 Ağustos'ta Safevi askerlerini takip etmek, Ara Sırmağı boyunca Güneydoğu'ya hareket etti. Fethinameyi getiren kapıcılar Ketudası Salih ve Musahip Beşir Ağalar İstanbul'da büyük bir heyecanla karşılandı. Saraya varıp saltanat naibi Bayram Paşa'nın huzuruna çıktıklarında ellerindeki emanetleri paşaya teslim ettiler. Bayram Paşa önce besmele çekip fetihnameyi okudu, sonra da sultanın kendisine gönderdiği hususi pusulayı. Veliaht Şehzade Süleyman ve Şehzade Bayezid bu nameyi okuduğun gece idam oluna. Vezir Bayram Paşa ne yapacağını bilemedi. Şenlikler düzenlese bir dert, düzenlemese başka bir dertti. Sultan iki haberi de aynı gün verdiğine göre bir bildiği vardı. Ahalinin tepkisini yatıştırmak niyetindeydi. O gece iki şehzade de idam edildi. Ertesi sabah Revan Fethi'ni kutlamaya başlayan halk büyük şenlik içinde eğlenirken diğer taraftan kulaktan kulağa yayılan bir fısıltıyla sarsıldı. Herkes haberin doğru olup olmadığını sorguluyordu. Bayram Paşa şehzadeleri gizlice defnettirse de Yeniçeri Ocağı'ndaki birkaç kendini bilmez haberi dışarı uçurmuştu. Halk derin bir üzüntü yaşadı. Fetih şenlikleri bir anda kesildi ve evlerine çekilen ahali dualar ve tilavetlerle şehzadelerin yasını tuttu. Payitahtın sokakları Mahpeyker Kösem Sultan'ın tesirini sorgulayıp duruyordu. Şimdi hayatta bir tek onun şehzadeleri kalmıştı. Bir de artık rahatsızlığından emin olunan ve tahtta hak iddia edemeyecek olan Şehzade Mustafa. Ahali susmuyordu. Sultan Osman'ın Şehzade Mehmet'i katlettirdiği vakit yaşananları anıyorlardı. Sultan Murat Han'dan çok şimdi Mahpeyker Sultan'ı suçluyorlardı. Herkesin dilinde aynı söz vardı. Meğer Valide Sultan'ın yüzündeki sevinç, fethin sevinci değilmiş, belli oldu. Çok sevinmesin. O taht ne karındaş tanır, ne oğul, ne ana. Gün gelir, oğlunu boğduran Kanuni gibi anasını boğduran bir Hakan da çıkar. Ve nedense ahali de hep haklı çıkıyordu. Topkapı Sarayı o güne kadar görülmemiş bir sessizliğe bürünmüştü. Bir tek Mahpeyker Kösem Sultan sağa sola koşturuyor, Sultan Murat Han'a sözünü dinletecek bir adam arıyordu. Kahfalar, hizmetkarlar, senelerdir sarayın tozunu yutmuş, suyunu içmiş kullar, bu koşuşturmacanın bir netice vermeyeceğine o kadar eminlerdi ki. Akıllarını karıştıran tek şey Mahpeyker Sultan'ın alışılmadık bir valide sultan olması, Murat Han'ın çocukluğunda naibe sıfatıyla hüküm sürmesiydi. Haber sarayın koridorlarına bir anda yayılmıştı. Sultan Murat Han ordusuna Bağdat seferi için hazır olunması emrini çıkarmıştı. Bu emir elbette en çok veliaht dairesiyle Mahpeyker Sultan'ın dairesine yankılandı. Nice vakittir ordusunun başında sefere çıkan hünkârların adet edindikleri bir usul korkutuyordu herkesi. Bağdat'a gidecek olan sultan muhtemelen geride bıraktığı kardeşi Veliaht Kasım'la Şehzade İbrahim'i idam ettirecekti. Revan seferi sırasında Veliaht Şehzade Süleyman'la Şehzade Bayezid'in katline nasıl sevinmişti oysa Mahpeyker. Sultandan sonra Veliaht makamına da kendi oğullarından biri Kasım çıkmıştı. Artık ömrü boyunca sırtı yere gelmezdi. Ama şimdi doğruca Sadrazam Damat Bayrampaşa'nın sarayına koştu Valide Sultan. Paşanın karısı, kendisinin de üvey kızı konumundaki Hanzade Sultan'la konuşacak, bu işe bir olur yol arayacaktı. Hanzade Sultan, Valide Hazretlerini karşısında gördüğünde dili pamuk kadar tatlı, bakışı taş gibi katıydı. Aman kızım, bir konuşalım damadımızla. Bu iş sonra hepimizin canını kıymaya yeter. Aslanım Kasım ne kabahat etti, canı alınsın. Hafazan Allah ya İbrahim'i de boğdurursa hanedanda erkek kalmayacak. Bu sırada evvelce haberdar edilen Bayrampaşa da sarayına gelmişti. Valide Sultan'ın heyecanını görünce şaşırdı. Neden toplandıklarını sordu. Paşa, ben daha 40 yaşıma gelmeden ne acılar çektim deyip gözyaşı akıttı Mahpeyker Sultan. Önce kocamı, hünkârımız Ahmet Han'ı kaybettim. Peşinden 3 evladımı bu saltanat sevdasına toprağa verdim. Şimdi de kalan ikinci yerimi koparmak mı kaldı benden? Sadrazam Bayrampaşa bu sözleri dinleyen karısının neden çatlamak üzere olduğunu anlıyordu. Ağabeyi Mehmet öldürülürken ses çıkarmayan, kardeşleri Süleyman ve Bayezid'in katlinde elinden gelse bayram yaptıracak olan kadın şimdi böyle konuşabiliyordu işte. Sadrazam Hazretleri bu duyduklarına kendisi de çok şaşırmıştı. Sultanın Revan seferinden gönderdiği pusulayı Valide Sultan'a gösterip belki bir geciktirmeye izin verir diye beklerken, Mahpeyker Sultan'ın hükümdarın emri ise değil bir gün, bir nefes bile geciktirmemek gerek dediğini nasıl unutabilirdi ki? Ama Mahpeyker Sultan susmuyordu. Bak paşa, Murat Han'a nasıl tesir edebileceksen et. Bu iş senin omuzlarında. Sultan Osman'ın ölümüne engel olmayan Sadrazam Kara Davut Paşa'yı yedi kulede nasıl parçaladıklarını, cesedini denize attıklarını da unutma. Açık açık tehdit ediyordu Valide Sultan onu. Ya dediklerini duymuyor ya da... Aman sultanım diye araya girecek oldu Davut Paşa. Valide Sultan paşanın konuşmasına da müsaade vermiyordu. Aman deyip konuşma sırası değil paşa. Var git, gerekirse sultanın önüne gövdeni koy. Bu işi engelle. Hiç olmazsa sarayda onurunla ölürsün. Tabutunu en önde ben taşırım. Kapıyı vurup çıkarken de son sözünü çarptı Mahpeyker Sultan. Ben çocukları boğduruldu, peşinden damadı da kurda kuşa yem oldu dedirtmem millete. Ayrım sonu, sayfa 119.